Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den merhaba, iyi günler diyemiyorum çünkü radyomuzun da bulunduğu yerin çok yakınlarında bir patlama meydana geldi. Yeni Bosna'da bir polis karakolunun yakınlarında olduğu söyleniyor. 75. yıl polis karakolu ve bir ağır yaralı bulunduğu söyleniyor maalesef. Haberler geldikçe ben de size bilgi vermeye çalışacağım radyodan. Programa biraz buruk da olsa başlayalım. Gündem kalabalık. Türkiye'nin Irak'la ilişkileri gerilmiş vaziyette. Irak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Başika vesilesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak topraklarındaki varlığı tartışma konusu edildi Irak tarafından. Detaylarına bakacağız. Joe Biden'ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile telefon görüşmesi var. Aynı şekilde ABD'nin Suriye'deki PYD'nin özellikle ilanını desteklemediği yönündeki açıklaması dikkat çekici. Suriye'den taze haberlerimiz var. Stefan de Mistura, BM'nin Suriye temsilcisi, çok ilginç açıklamalar yaptı az önce. Ajanslara düştü. Nusra cephesine, Halep'in doğusunda Nusra cephesine kentin o bölümünü terk etmesi, eğer bunu kabul ederlerse güvenli geçişi bizzat kişisel olarak eskortluk ederek sağlayacağını söyledi. Biraz da duygusal laflar etti El-Kaide'nin Suriye koluna yönelik. Bu sayede de sivillere yardım ulaştırılabileceğini söyledi. Sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı yönünde iddialar mevcut sahadan. Bunun detaylarına bakacağız. ÖSO kampında Atme kasabasında Reyhanlı ilçesinin hemen karşısında çadır kentte bir nöbet değişimi sırasında olduğu söyleniyor. Bir sabah saatlerinde bir patlamada 20 kişi hayatını yitirdi. Yaralılar var. Yine ona bakacağız. Diplomasi cephesinde Amerika ve Rusya arasındaki bilek güreşine bakacağız. Rusya'dan pek çok mesaj var. Putin geliyor biliyorsunuz. Rusya Devlet Başkanı 10 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme olacak. Dünya Enerji Kongresi var. Venezuela lideri de geliyor Türkiye'ye. Türkiye-Almanya ilişkilerine bakacağız. İncirlik Üssü'nü ziyaret etti nihayet Alman parlamenter heyeti. Avrupa Birliği ile vizesiz AB formülüyle ilgili gelişmeler mevcut. Polonya'da kürtaj yasağı savuşturuldu diyelim, kadınların devreye girmesiyle. İsrail Amerika'dan çok yoğun yerleşim tepkileri var. Hepsinin detaylarına bakacağız. Programın ikinci yarısında biraz Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine bakacağız. Irak Başika vesilesiyle bu hafta biraz Türkiye'nin Irak'taki varlığını tartışmaya çalışmıştık ama Suudi veliahtına verilen Cumhuriyet nişanı, Türkiye'nin Amerika'da kabul edilen 11 Eylül kurbanlarının Suudi Arabistan'la ilgili bir takım kaygıları var. Onlara dava açabilmelerini sağlayacak bir yasa da kabul edilmişti. Buradan aktarmıştım size. O konuda Türkiye'nin sıra dışı bir çıkışı oldu. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinde ilişkilerine nasıl bakmak lazım? Marmara Üniversitesi'nden yardımcı doçent Behlül Özkan'la detaylarını konuşacağız. Başlayalım efendim Eksen'e. Evet, Ankara ile Bağdat arasında Musul krizi var. Irak hükümeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. Türk askerlerinin topraklarından çıkartılması için acilen toplanmasını istedi. Dün de aktarmıştım detayları. Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de bir açıklama yaptı. Karşılıklı bakanlıklara elçiler çağrılmıştı. BMGK'ya iletilen talepte de TBMM'de Irak tezkeresi uzatılmıştı biliyorsunuz. Ona atıf yapılıyor. Türkiye'nin Irak'ın egemenliğini ihlali, kışkırtıcı açıklamalarla komşuluk ilişkilerine saygı göstermesi için Irak'a karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği ve Musul'u kurtarma operasyonu yaklaşırken uluslararası yardım çabalarını da yoğunlaştırması meselesi ele alınmış vaziyette. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye birliklerinin varlığının bölgesel savaşa yol açabileceği mesajı vermiş idi. Amerika'nın yaptığı açıklamada dikkat çekiciydi. Dün de bir kısmını aktarmıştım evet size. John Dorian'ın açıklaması. Yabancı güçlerin ülke hükümetinin onayı dahilinde orada bulunması gerektiğini söylemişti. Ve Türk askerinin koalisyonun parçası olmadığını söylemesi dikkat çekmişti. Bunu Amerikan Dışişleri Sözcüsü Yardımcısı Mark Toner da farklı bir bağlamda söyledi. Türk askerinin oynayacağı rolün Irak hükümetinin kararına bağlı olduğunu belirtti. Herkes Musul'un özgürleştirilmesine odaklanmalı. Ama işte Irak yönetimi son söz söyler dedi. Evet, Türkiye'den de bütün bunlara tepkiler yok değil tabii. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. Irak'tan yapılan açıklamanın Türkiye tarafından kabul edilemeyeceğini söyledi. İşgal nedeniyle orada olmadıklarını söyledi. IŞİD'le mücadele için orada olduklarını söyledi. Ama bir yandan da Rakka bir günde DAEŞ Arapçasını kullanıyor Başbakan Yardımcısı. DAEŞ tarafından işgal edildiğinde Irak neredeydi dedi. Türkiye Büyükelçiliği'ni de biliyorsunuz işgal etmişlerdi. Türkiye de pek bir şey yapamamıştı bu bağlamda. Onları anmadı tabii Numan Kurtulmuş ama biraz daha Irak hükümetine hiçbir şart altında böyle açıklamaları kabul etmeyiz, reddederiz şiddetle diye hakikaten sert bir tonda çıkıştı. Amerika açıklamasına da aynı şekilde Amerika'nın Irak bu kararı verir koalisyonda değil Türkiye açıklamalarına dedi ki biz bu açıklamayı yapılmamış kabul ederiz. Eğer bu açıklamanın üstüne bir açıklama yapmak gerekirse bizim ABD'nin Irak'ta varlığının ne anlama geldiğini sormamız gerekir dedi Numan Kurtulmuş. Evet, Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden, Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani ile telefon görüşmesi yapmış. Musul operasyonu yaklaşıyor ve Peşmerge de burada çok önemli rol oynayacak. Türkiye'nin de ben dün bir kısmını aktarmıştım planları içerisinde. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin davetiyle Türkiye'nin yer alması gibi hususlar, kulis bilgiler Türk medyasına sızmıştı. Bu bağlamda Barzani'nin pozisyonu, temasları önemli, dikkatle bakmak lazım. Biden'ın görüşmede IŞİD'in yenilgiye uğratılması, Irak'ın kalıcı olarak istikrara kavuşması için Bağdat yönetimiyle ve Başbakan İbadi ile işbirliğinin sürdürülmesi vurgusu yaptığını görüyoruz. Ama diğer yandan toprak bütünlüğü vurgusu da eksik değil. Egemenliğe saygı duyulması vurgusu eksik değil. Amerika ile Irak arasında süren stratejik ortaklığa dair taahhütleri birlikte yinelemişler. Tabii şimdi Mayıs'ta tam da böyle değildi. Mesela Mayıs'ta Barzani Amerika'yı ziyaret ettiğinde Kürt medyasına sızan tabii bütün bunlar kaynağı Kürt medyası. Biden'ın Barzani'ye ikimizin de ömrü Kürt devletini görmeye yetecektir mesajı verdiği, Obama'nın daha farklı bir tavır alırken, daha çok IŞİD'in bitirilmesine odaklanırken Biden'ın böyle bir mesaj verdiği sızdırılmıştı ya da sızmıştı Kürt medyasına. Burada da işte Iraklı hareket etme mevzusu, ayrıca Nujeyfi aşireti var, Sünni aşiret, Musul'un alınmasında temel olarak Irak ordu birlikleri, peşmerge güçleri ve yerel aşiretler, Sünni aşiretler olacak deniyor. Bunlar nasıl koordine edilecek henüz çok belirgin değil. Bir de tabii bölge güçleri burada kapışınca işler biraz daha karışıyor. Evet, işin Suriye ayağıyla ilgili Amerikan Dışişleri Sözcüsü Mark Toner'ın açıklaması, PYD'nin özerklik ilanını desteklemeyiz açıklaması var. Bu da dikkat çekici çünkü yeniden bir federal bölge açıklaması yapmıştı. Kamışlı'yı merkezine alan PYD yönetimi diyelim. Başka unsurlar da var, ortakları da var elbette. Ama diğer yandan Amerika açıkça Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu ve ülkenin güvenliğine de Suriyelilerin karar vereceğini söylerken BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına, Cenevre bildirisine atıf yaptı. Tarafların BM kararları bağlamında birlikte çalışmasından da vurgu yaptı. Herhangi bir grubun kalkıp kendi sınırlarını ve sistemini fiili bir durum yaratarak sağlamasını istemiyoruz sözleri de doğrusu çok dikkat çekici. Evet, girişte de söylemiştim, son gelen sıcak haber. BM'nin Suriye temsilcisi Staffan de Mistura'nın açıklamaları. El-Nusra savaşçılarını, Halep'in doğusunu terk etmeleri, bu sayede sivillere yardım ulaştırılabilmesi ve gözlerimin içine bakın, onurunuzla ayrılın, onurunuzla karar verin diyerek şahsen kendilerine eskortluk etmeye de hazır olduklarını söylemesi var. Aksi takdirde birkaç ay içerisinde Halep'in doğusunun tümüyle yok, ortadan kalkacağını söylüyor de Mistura. Çok böyle enteresan bir açıklama. Lütfen gözlerimin içine bakar mısınız hitabıyla, eğer onurunuzla terk ederseniz diyerek böyle bir biraz ricacı olma gibi bir şey var. Bu arada tabii Nusra cephesi açıkça El-Kaide'nin Suriye kolu, kendileri biat ediyorlar Ayman El-Zevahiri'ye, yani El-Kaide liderine. Böyle de bir değişik bir dünyaya doğru gelmiş vaziyetteyiz. Doğu Halep'te bir de bir başka vaka var. 7 yaşında bir kızın tweetleri İngilizce. Çok çok da iyi bir İngilizceyle atılıyor bu tweetler. İnternet bağlantısı çok gayet iyi gözüküyor. Temiz bak, batı giyimli bir çocuk portresi var fotoğraflarda. Öğretmenmiş annesi, onun yardımıyla attığı söyleniyor. İngilizce işte barışa ihtiyacım var. İşte merhaba dünya, bugün de hayattayız gibi. Bana... Alabed Bana isimli kendisi. Herkese tabii çeşitli şüpheler de yarattı. Doğru mudur, değil midir bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Daha önce Edinburgh'da oturan bir Amerikalı, kendisi sanki Şam'daymış gibi bir gay kuzeninin bloğunu çalıştırmıştı 2010 senesi boyunca. Böyle vakalar da olmuştu. O yüzden herkes biraz da şüpheyle yaklaşıyor maalesef. İnsani konularda da bu hallere düşmüş vaziyetteyiz. Bir anda 7 yaşındaki bir çocuk Halep'in doğusunda işte taş taş üstünde kalmadığı söylenen yerde cicili bicili kıyafetlerle Twitter'da belirince doğru mu değil mi diye insan düşünmek durumunda kalıyor. Bu arada Amerika'nın 2007-2011 yıllarında 540 milyon dolar ödediği Britanyalı PR şirketi Bell Pottinger, bunu aktarmıştım haberini size, sahte terörist videoları çektiği ortaya çıktı. Soruşturmacı gazetecilik bürosu ortaya çıkartmış bu skandalı. Geçmişte Pinochet ve Suudi yönetimi için de çalışmış bu şirket. Hem Arap televizyonlarının haber çekimlerine benzer tarzda Kaide'yi karalayan videolar çekmiş, hem de Kaide propagandası tarzı çekmiş. İkisini de yapmış yani. Bunu izleyenlerin takibe alınmasını sağlamış. Enteresan bir PR'cılığa döküldü bu savaş işleri. Evet, başta söylemiştim, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Atme kasabasında ÖSO'nun çadır kentinde nöbet değişimi sırasında patlama meydana geldi. IŞİD üstlendi sosyal medyadan. 20 kişi ölmüş durumda, çok sayıda yaralı var. Türk kaynakları pek bir ser verip sır vermiyor ama bölgeden gelen bilgiler, ölenlerin çoğunun Özgür Suriye Ordusu şemsiyesindeki grupların militanları olduğunu söylüyorlar. Detayları bilemiyoruz. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi muhaliflerin en az 20 Suriyeli isyancı öldü bilgisini vermiş durumda. Numan Kurtulmuş'a da sorulmuş, üzüntüsünü dile getirmiş. Bilgiler netleştikçe bize paylaşacağız demiş. Türkiye hükümeti olarak gereken tepkiyi ortaya koyacağız demiş. Evet, Suriye içerisinde Suriye ile ilgili diplomasi, Rus Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova'nın işbirliği askıya alınsa da Amerika tarafından bir şekilde uçakların karşı karşıya gelmemesi için önleyecek mekanizmanın çalıştığı bilgisini verdiğini söyleyebilirim. Bir de Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefonda konuşmuştu. Çok taze bir şey yok ama Zaharova Kerry ile ilgili övgü dolu ilk kez sözler söyledi. Ülkesinin dedi ki Kerry çok çalıştı çıkış yolu bulmak için, anlaşmaları hayata geçirmek için her türlü çabayı sarf etti. Bu işe yüreğini koydu, bu net. Ama Amerikan Dışişleri Suriye çözümünü bir kazanım olarak tarihe yazdıramadı dedi. Ruslar biliyorsunuz daha çok CIA ve Pentagon'dan şikayet ediyorlar bu konuda. Öte yandan Zaharova Amerika'nın yılanı terbiye edebileceğini zannettiği vurgusuyla Nusra cephesinden bir şekilde ılımlı yaratılamayacağı mesajlarını da verdi. Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun da aynı şekilde Rusya'nın bir yıllık operasyonlara dair değerlendirmeleri var. Çok geniş bir alanı temizlediklerini, insani yardım götürdüklerini ve Suriye deneyiminin önemli olduğunu aktardı. Rusya Federasyonu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev'in de açıklamaları var. O da diyor ki barış ve istikrar sağlanınca Suriye'den çıkarız. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nde başa geçecek isim belli oluyor. Büyük olasılıkla eski Portekiz Başbakanı Sosyalist Guterres, Antonio Guterres. Son oylama yapılacak. Ban Ki-moon 10 yıldır BM'nin genel sekreteriydi, Güney Koreli. Onun görev süresi doluyor Ocak'ta. Yerine getiriliyor Antonio Guterres. Aslında Rusya Doğu Avrupa'dan seçilmesini istemişti yeni genel sekreterin ama büyük asıklı olmuyor. Ban Ki-moon'un açıklaması var. Harika bir seçim diyor. Eski Portekiz Başbakanı için bir 10 yıl BM Dünya Örgütü'nün genel sekreterliğini yürütecek. Dünya Enerji Kongresi, daha önce bilgi aktarmıştım. Rusya Devlet Başkanı Putin de geliyor 10 Ekim'de. Hem kongreye hitap edecek hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi var. Bu kongreye Venezuela Başkanı Nicolas Maduro da geliyormuş. O da hem ikili temaslarda bulunacak. Daha çok ekonomik içerikli bu temaslar. Hem siyasi temaslarda bulunacak. Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor Enerji Kongresi vesilesiyle. Bu arada Putin ve Erdoğan'ın telefonda görüştüğü açıklandı. Suriye'de diplomatik çözüm başlığını ele aldıkları söyleniyor. Çok detay yok ama barışçı bir siyasi sürecin inşa edilmesinden ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinden bahsedildiğini özet olarak söyleyebilirim. Evet, Alman milletvekillerine aktarmıştım burada. İncirlik ziyaretini tamamladılar. Yaklaşık 250 Alman askerini ziyaret ettiler. Sonra da İzmir'de basın toplantısı düzenlediler. Her şey iyi gözüküyor diyorlar ama o kadar da iyi değil sanki. Alman vekiller darbeyi kınadılar. Ermeni tasarısı Alman parlamentosunda kabul edilen tasarı pürüzye atmıştı. İncirliğe gelememişlerdi. Onu da çok geri adım atmış gözükmüyorlar. Bu parlamentonun bildirisidir diye. Ama hükümet yetkilileriyle görüşememişler. Çünkü Türk hükümet yetkilileri Alman Meclisi'nin savunma komisyonunun üyeleriyle görüşmeyi kabul etmemiş. DPA, Alman Ajansı heyet üyelerinden almış bu bilgiyi. Bir sebep de gösterilmemiş. Böyle bir gelişme var. Göçmenlerle ilgili haberim vardı. Times gazetesinde dikkatimi çekti. Akdeniz'e kurtarılan Libya üzerinden gelen sığınmacılarla ilgili Dignity bir teknesinde vücutları yaralarla, işkence izleriyle dolu sığınmacılar. Gerçekten büyük bir insani dram. Orada bazılarıyla konuşmuşlar ve çocuklar nasıl dövüldüklerini, nasıl hapsedildiklerini diyelim. Bazılarının tecavüz edilmek için seçildiklerini anlatmışlar. Hakikaten çok büyük bir dram. Avrupa'da biliyorsunuz sığınmacı sorununu çözemiyor ama bu insani dramla da bir şekilde çözüm de geliştiremiyorlar. İşin ekonomik boyutları, sosyal boyutları gelirken derken insan kaçakçıları da maalesef böyle şeyleri yoğunlaştırıyorlar. Köle gemilerinden farksız tabirini kullanmış bu foto muhabiri gördükleri karşısında. Evet, Polonya'da kürtaj yasağına son. Ülke genelinde büyük protestolar yaşandı. 30 bin protestocu Varşova'da pazartesi günü sokaklara dökülmüştü. Siyahlar giydiler tamamen. Misyonerleri değil, doktorları istiyoruz sloganlar attılar. Polonya koyu katolik bir ülke ve kürtajın tamamen yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı getirmeye kalktılar. Şimdilik rafa kalkıyor. Yani yeni bir düzenleme de yapılabilir. Tam son nokta konulmuş değil ama sonuçta kadınların direnişi sonuç vermiş gözüküyor. Çünkü parlamenterler bir takım mesajlar vermek zorunda kaldılar. Sağlık Bakanı işte düşünmelerine sebep olduğunu, utancı öğrettiğini söyledi kadın eylemlerinin. Liberal Parti milletvekilleri aynı şekilde kadınlardan korktukları için geri çekildiler diye yorumlar yapmışlar onlar karşılar. Böyle bir gelişme var Polonya'dan. Hayırlı bir haber var. Evet. Vaktim azaldıkça panikliyorum birazcık. Size daha fazla bilgi aktarmak istiyorum çünkü. İsrail ile ilgili Batı Şeria'da yeni yerleşim planları ile ilgili gelişme. Amerika'dan da Almanya'dan da tepki geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest'in açıklaması hakikaten biraz sertti. Daha doğrusu alışılmadık kadar diyelim. Amerikan çıkarlarının aksi bir karar olduğunu söyledi bu yeni yerleşimlerin. Hayal kırıklığından bahsetti. 38 milyar dolarlık yeni yardım kararı aldıklarını hatırlattı İsrail'e Amerikalıların. İki devletli çözümü baltaladığını bunu söyledi ve eleştirdi İsrail hükümetini. Aldığımız güvence yeni yerleşim yerleri açıklamasıyla çelişiyor dedi. Türkiye kınadı bu arada bu yeni yerleşimleri. İsrail'in yanıtı ise bunların yeni olmadığı. 68'den bu yana zaten Batı Şeria'da İsrail işgali var. Belli bölgeler var. 3 ayrı bölgeye ayrılıyor Batı Şeria ama tümüyle Filistin kontrolünde olan yerler de var. Ama onların hemen dibinde yerleşimler var. İsrail dışları bu binalar zaten var olan Şilo yerleşiminin belediye sınırları içerisinde inşa edilecektir demişler. Ayrıca iki devletli çözümü de baltalamadıklarını söylemişler. Bir de Zaytuna gemisi var. Ashdod limanına çekildi. Gazze'ye ulaşmaya çalışan kadın aktivistler, Nobel Barış Ödüllüler isimler var aralarında. Oyun yazarları, senaristler var. Evet. Evet, bir de Latin Amerika'dan iki başlık aktaracağım. Sonra ikinci bölüme geçeceğiz şarkı arasından sonra. Kolombiya'da barış anlaşmasını biliyorsunuz, referandumda sandığa gömülmüştü. AB sürece destek için tahvil ettiği 600 milyon euroluk yardımı askıya almış. Böyle olunca Kolombiya'da hükümet ve FARC gerillaları, Marksist gerillalar arasında barış anlaşması imzalanmıştı ama halk oyundan geri döndü. Şimdi Santos devlet başkanı hayırcı muhalefet cephesiyle pazarlık yapmaya çalışıyor. Bir yandan da FARC'a diyor ki yeniden müzakere etmemiz gerekebilir diyor. Ne olacak, herkes bekliyor. Brezilya'da son haberim, ekonomik kriz yüzünden siyasi kriz var biliyorsunuz. Dilma Rousseff kadın lider azledilmişti. Lula'nın ve Rousseff'in solcu partisi, efsane lider Lula da Silva'nın solcu partisi yenilgiye uğramıştı yerel seçimlerde. Güneyde yüz binlerce kişi kendi kendilerine referandum düzenlemişler. Brezilya'dan ayrılıp yeni bir ülke kurma kararı çıkmış burada. 617 bin oyun sayılması tamamlanmış. 1 Ekim'de yapılmış. Ben yeni görüyorum bunu. 3 eyaletin ayrı bir ülke kurmasında %96 oranında destek çıkmış. Ayrılma sebebi yolsuzluktan bıkkınlık, merkeze ödenen vergilerin fazlalığı ve hizmet olarak geri dönmemesi. Güney benim ülkem hareketi. Hareketin ismi de bu. Başkentteki siyasilere kulaklarını çınlatacak bir mesaj göndermek istiyoruz demişler. Tabii bu mümkün olabilecek mi? Ama yine de ilginç bir gelişme. Efendim, Suad Masi'den Raui'yi düzgün söyledim mi bilmiyorum ama dinleyelim. Birazdan Behlül Özkan'la beraber buradayız. Bizden ayrılmayın.
Dünya haciyete عجيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كالي شفا ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci bölümünde tekrar karşınızdayız. Öncelikle Yeni Bosna'daki patlama ile ilgili çok kısa bilgi, eldeki bilgileri vereyim. 75. yıl polis merkezi yakınlarında patladığını öğrenmiştik. Vali Şahin açıklama yapmış. Biri ağır, 5 yaralı bulunduğu belirtiliyor. Maalesef bir motosiklete yerleştirilen bombanın patladığı bilgisi aktarıldı. Şimdilik böyle gelişmeler var elimde. Efendim, programa geri dönüyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda Marmara Üniversitesi'nden yardımcı doçent Behlül Özkan var. Hoş geldiniz Behlül programımıza.
Hoş bulduk. Merhaba.
Şimdi ben birkaç gündür aslında çok yoğunlaşmak da istiyordum ama Başika, Musul meselesi daha bir öne çıktı, sıcaklaştı. Aslında hiç de bugün konuşacağımız konudan da alakasız değil. Türkiye tekrar bölgede bir nüfus sahibi olma arzusu içerisinde askeri gücünü de bir şekilde kullanarak ataklar yapıyor. Sizin de geçtiğimiz günlerde Kadir Has Üniversitesi'nden Ahmet Kasım Han'la birlikte yazdığınız bir yazı vardı. Gerçekten dikkat çekici, saklamalık bir yazıydı. Suudi Arabistan'la alakalı. Türkiye ile ilişkiler, Suudi Arabistan'ın Türkiye ile ilişkileri dikkat çekici boyutlara ulaşmış vaziyette. Bir yandan işte prenslerine cumhuriyet nişanı veriyoruz, bir monarkın. Bir yandan Amerika'da 11 Eylül kurbanları ile ilgili yasa kabul ediliyor. Türkiye itiraz ediyor ona. Böyle Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bir sünni hizalanması var da son birkaç senedir ama çok daha farklı resimler verilmeye de başlanmış gibi gözüküyor. Önce şunu sormak istiyorum. Türkiye bu kadar etkin olmaya çalışırken yeniden tekrar Suudi Arabistan üzerinden bir yan yana görünme durumu mu çıkıyor? Bir rekabet zaten yok mudur doğal olarak? Çünkü ılımlı diye tarif ediliyordu hep bugüne kadar. Batı dünyası da böyle tarif etti. AKP için ılımlı İslam'ın sembolü diye. Suudi Arabistan'da radikal İslam'ın, Vehhabi biçiminin temsilcisi. Bir çelişki yok mu ortada? Niye böyle? Türkiye'nin ne işi var Suudi Arabistan'la?
Şimdi bu tabii önemli bir soru. Yani geçtiğimiz yıl vefat eden ölen Suudi Kralı'nın arkasından kendi ülkesinde yas ilan edilmezken niye Türkiye'de 3 gün yas ilan edilir? Yani son derece totaliter bir rejim. Bütün bir İslam dünyasında kökten dinci silahlı örgütleri destekliyor. Afganistan'dan Libya'ya kadar. Böyle bir ülkede kadınların araba kullanması yasak ama Türkiye'de niye cumhuriyet, yani laik ve laik yerleri simgeleyen bir cumhuriyetin nişanı böyle bir ülkenin veliaht kralına, veliaht prensine verilir. Tabii bunlar çok önemli sorular. Dediğiniz gibi burada bir çelişki de var. Ancak bu çelişkideki en önemli son dönemdeki gelişme Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde o Cerablus Aziz arasındaki bölgede yaptığı askeri operasyon, ki bu askeri operasyon Rusya ve İran'ın ve dolayısıyla Suriye hükümetinin de o zımnen onayı olmadan gerçekleşemezdi. Çünkü biliyoruz ki Suriye'nin hava sahası Eylül 2015'ten bu yana Rusya tarafından kontrol ediliyor. Rusya'nın denetimi altında. Hı hı. Bu anlamda da Türkiye'nin ve özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde de bu açığa çıktı. O gece Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4-5 defa İran Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi kamuya. Rusya'nın geçtiğimiz günlerde önemli bir isim Rusya'da Dugin darbeyi öncesinden Türkiye hükümetine bildirdiğini, böyle bir darbe geleceğini söyledi. Dahası yine oturduğu basınına sızan çok sayıda haber var. Rusya'nın Hmeyn'den, ki orada çok ciddi bir elektronik ve radar dinleme sistemleri var Rusya'nın. Dünyanın en gelişmiş sistemlerinden bir tanesi. Türkiye'deki hareketliliği öncesinden haber alarak bunu Ankara'ya bildirdiği yolunda. Peki niye Rusya ve İran böyle bir Türkiye'deki hükümete, ki hiç de Rusya yanlısı ve Rusya'ya sempatik bakan bir hükümet değil. Rusya tercihini şurada yaptı. Eğer darbe olsaydı Gülen cemaatinin başını çektiği bu darbeciler daha Amerikancı bir yönetim iktidara gelecekti. Rusya ehlenişer, yani daha az Amerikancı ve daha Amerikancı bir yönetim arasında daha az Amerikancı olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını desteklemeyi seçti. Şimdi bunun karşılığında Türkiye'nin Rusya ve İran'la yakınlaşma çabaları ve Suriye'deki sorunu, Türkiye için artık giderek daha zor olarak sürdürülemez hale geliyor. Bu anlamda bölge ülkeleri olan Rusya ve İran'la ve hatta Suriye'deki Esad rejimiyle de temaslara geçtiği yolunda haberler gelmeye başladı. Şimdi bunun Suudi Arabistan tarafından not edildiğinde hiç şüphe yok. Çünkü Suudi Arabistan Orta Doğu'da aslında bu Sünni-Şii çatışması olarak, Sünni-Şii ayrılığı olarak gösteriliyor ama ben bunu mezhep çatışması olarak değil, Vahabi yayılmacılığı olarak okuyorum. Suudi Arabistan o Vahabi yayılmacılığında kendi bunun liderliğini yaptığı Cephe-i İslam Ordusu, Sünni cephesi olarak tanımlayarak hem dış politikasında da bölgede hem de kendi iç politikasındaki kendi toprakları içinde de 3 ila 4 milyon civarında Şii nüfus yaşıyor, ki bunlar petrolün önemli olduğu bölgelerde bulunuyorlar yoğun olarak. Dolayısıyla bu Şii-Sünni gerginliği altında ama Vahabi yayılmacılığı üzerinden bir cephenin hem dış politikada hem içeride liderliğini yapıyor ve Türkiye'de bunun arkasında hizalanmaya zorluyor. Hatırlayalım, darbeden 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Başbakan Yıldırım'la gazetecinin yaptığı bir mülakatta Başbakan'a darbenin arkasında Suudi Arabistan olmadı soruldu. Bu basına kapalı bir toplantıydı ve Başbakan ateş olmayan yerden duman çıkmaz dedi. Şimdi Orta Doğu'daki tüm bu ateşin yangının önemli körüklüyücülerinden biri olan Suudi Arabistan'ın da 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinde olup olmadığı sorusu daha sıklıkla sorulması gerekiyor. Çünkü zaten Gülen hareketinin nurculuk vasıtasıyla Suudi Arabistan'la tarihsel ilişkilere sahip arka planla. Ancak ilginçtir ki iktidar cenahında bu sorgulama hiç yapılmıyor. Buranın altını çizmek isterim. Ve daha da ilginç olan bir nokta, Suudi Arabistan, Türkiye'nin Rusya ve İran'la daha dengeli ilişkiler ve yönelmesinden dolayı da Dışişleri Bakanı tarafından CNN'e bir açıklama yapıldı ve ilginç bir şekilde o açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonunda hiçbir değişiklik yok denildi. Evet. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cübeyir tarafından arkasına da Ankara'ya gelerek hiç de alışık olmayan bir şekilde kamu önüne iktidara çok yakın olan bir düşünce kuruluşu FETA'da konuşma yaptı. Yani özetlemek gerekirse Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yakın ilişkileri nedeniyle özellikle Suriye'de ciddi ölçüde sıkıştırabiliyoruz. Davutoğlu'nun gidişiyle beraber bu ilişkileri dengelenmesi ve Suriye'de bir alan açması amacıyla da Rusya ve İran'la yakın temaslara girmesi ve arkasından bu Cerablus adet adlı operasyon ve bunun karşı hata olarak da Suudi Arabistan'ı tekrar Türkiye'yi kendi yanına ve hizaya çekme amacı var.
Ama bir gönüllülük de yok mudur Behlül? Yani şöyle sorayım.
Hükümetin de yani hizalanıyor diye ifade ettiğiniz şey, hükümetin de söylemi çok farklı mı? Mesela Suriye ve bölge söylemi, hakikaten mezhepçilik bağlamında soruyorum. Yani biraz böyle Türkiye hakikaten verdiği resim o. Yani herkes buna katılmıyor olsa bile, yönetimde de herkes katılmıyor olsa bile, dünyaya verilen bir resim. Ben görüyorum, Batılı makale yazan insanların yazılarında da görülüyor bu. Dolayısıyla Suudi Arabistan tabii bir Vehhabilik ayrı bir şey, ama onlar da sanki Türkiye'de etkili olmaya başladılar. Biraz böyle seküler, laik sistemle oynanmaya başladığı zaman böyle bir hani Suudi Arabistan çekmeye çalışıyor ama sanki gönüllü birileri de var gibi bir izlenim. İnsanların en azından izlenimi böyle.
Evet, yani bu zaten Türkiye'deki Türkiye'deki siyasal İslam'la Suudi Arabistan'ın bağlantısı 1950'lerin sonuna kadar gidiyor. Yani hatta bu 1960'larda Rabıta diye bilinen bu Dünya İslam Birliği üzerinden Suudi Arabistan'ın Türkiye'deki dini örgütler üzerinden bu antikomünizm mücadeleye sızması, kontrolü, daha sonra 80'lerle birlikte faizsiz bankacılık adı altında ciddi bir atılımda bulunması ve 2000'lerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarıyla beraber ciddi bir Suudi etkinliği var Türkiye'de tabii ki. Hı hı. Bunun daha çok çalışılması lazım. Bağlantılarını kurulması lazım akademide. Ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Evet. Ama dediğim gibi şöyle de bir nokta var. Bu eşitler arasında bir ilişki değil. Yani Suudi Arabistan İslamcılık kendi kontrolünde olduğu sürece bu ilişkiyi sürdürmek istiyor. Ne demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi bölgesel hegemonya kurup bu İslamcılık seçimlerle gelen İslam Partisi'ni desteklemeye başladı. Hı hı. 2011 Arap İsyanları sonrasında. Bu Suudi Arabistan tarafından ciddi bir tehlike olarak nitelendirilerek işte Mısır'daki Sisi darbesinin önü açıldı. Suriye'de bu Müslüman kardeşlerden muhalefet, radikal kökten dinci, El-Kaide gibi örgütlerin kollarına yansıtıldı. Bir anlamda bu İslamcı hayaller Suudi Arabistan tarafından bir anlamda kaldırılıp atıldı. Şimdi tekrardan Suudi liderliğini mi Türkiye kabul edecek ve bunun altından da Orta Doğu'da yeni bir açılım yapacak? İşte senin sorunun başındaki Mısır örneğine gelirsek, ben iktidarım Türkiye'de hem Elbap, Rakka, Beyrüzor ve hem de Irak'ta Mısır üzerinden bir Sünni Hilali arayışı içinde olduğu görüşündeyim. En azından bu yeni bir hayaller peşinde koşuluyor dış politikada. Ve bunu da Suudi Arabistan ve Katar gibi Körfez ülkelerinin desteği aranıyor. Zaten Suudi Arabistan son derece teşni böyle bir girişimi desteklemiyor. Çünkü kendisi sahada savaşmadığı sürece, işte Irak-İran savaşında yaptığı gibi, böyle bir kendi senin adlandırdığı Şii yayılmacılığına karşı bir Sünni cephe üzerinden Orta Doğu'da tekrar bir cephe arayışı içinde. Siz yani Türkiye olarak buna girişmeye teşniyseniz, heyecanlıysanız ve Suudi Arabistan'a çeki yazıp parayı vermeyi razı size. Yeter ki bu cephenin kontrolü kendisinde olsun.
Evet. Bir de tabii Suudi Arabistan'ın şöyle bir sıkıntısı da var. Onu da belki konuşabiliriz. Son dönemde Batı'da bir takım rahatsızlıklar da uyandırıyor. Aslında Obama yönetimiyle yıldızları çok barışmadı. Hatırlayalım, gizli İran'la gizli müzakereler. Şimdi nükleer anlaşma imzalanalı bir yılı geçti. Onun öncesi var. Obama'nın aslında belki işte tarihe geçecek başarılarından bir tanesi Küba ise öbürü, Küba ile normalleşmede düğmeye basması ise öbürü de somut olarak İran'la nükleer anlaşma, dünya güçlerinin yaptığı anlaşma, ama Amerika yaptı aslında o anlaşmayı. Diğerleri belki kolaylaştırıcı, zorlaştırıcı çeşitli roller oynadılar. Şimdi tabii bunlar çok rahatsız etti Suudi Arabistan'ı ve böyle bir hakikaten Obama yönetimiyle hani Obama gitsin de kurtulalım modunda, bunu açıkça Batı medyasına, Amerikan medyasına söyleyen Suudi yetkililer, prensler vesaire oldu. Şunu soracağım, Amerika'da da en son 11 Eylül tasarısı yasası kabul edildi. Obama veto etmesine rağmen iki kez kabul etti kongre. Gerçi korkuyorlar şimdi başlarına bir şey açılacak mı diye, işte Suudi Arabistan paraları çeker tehdit ettiği gibi. Fakat Türkiye mesela, yani şimdi 19 hava korsanından 15'i Suudi asıllıydı. Gizli raporlar var, hani bir bağlantı olduğu iddia ediliyor. Ne kadar doğrudur yanlıştır onu bilemiyoruz ama Amerikan hukuku, en azından dava açıldı ki ilk dava. Yakınlarda Amerikan hukuku bakacak. Şimdi Türkiye için ne anlama geliyor? Yani şimdi El-Kaide'nin yaptığı bir eylem ve Suudi Arabistan bağlantısına dair çok sayıda soru işareti varken niçin son dönemde, son bir haftadır Türkiye'den sürekli olarak İbrahim Kalın'dan en son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden de geldi böyle bir açıklama? Ne olabilir sence anlamı? Niçin biz böyle Suudileri doğrudan ilgilendiren bir yasa tasarısı ile ilgili Türkiye'den bu kadar çok yüksek ses veriyoruz?
Şimdi en son Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı bir açıklama. Hı-hı. Biliyorsunuz bu Rıza Zarrab, Türkiye'de vatandaşı, Türkiye vatandaşı da olan İran asıllı iş adamının hakkında ciddi yolsuzluk iddiaları var ve bu iddialar Amerikan mahkemelerinde görüşülüyor. Yargılanacak ve buradan ne çıkacağını göreceğiz. Şimdi Adalet Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu davaların birinci hedefi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'dır dedi. Adalet Bakanı'nın ağzından çıktı bu sözler. Şimdi belli ki Türkiye'deki hükümet bu Rıza Zarrab'ın merkezinde olduğu bu ciddi yolsuzluk iddialarını kendisine karşı açılmış davalar olarak değerlendiriyor. Ve bunun üzerinden Amerika ile ciddi bir çekişmenin, hatta ilişkinin krize gireceğinin beklentisi var. Şimdi aynı şekilde Amerikan mahkemelerinde Suudi Arabistan aleyhine de bu 11 Eylül'den dolayı dediğim gibi 11 Eylül saldırıları Amerika tarihinin en büyük terör saldırıları ve bunu gerçekleştiren 19 Hava Korsanı'nın 15 Suudi Arabistan asıllıydı. Şimdi belli ki Amerika'daki bu dini arayışlara, bu yargıda görüşülen davalara karşı bir ortak hareket etme, bu iki İslam ülkesine karşı bir komplo adı altında yapılıyor gibi bir ortak bir arayış, bir cephelenme, bir duruş peşinde koşma gibi bir niyet oldu ortaya çıkıyor en azından bu son dönemdeki bu gelen haberlerden ve açıklamalardan. Bir de tabii şunun altını çizmek gerek. Amerikan medyasında özellikle son dönemde Suudi Arabistan'a çok ciddi eleştirel yazılar, analizler çıkmaya başladı. Mesela New York Times'da hemen hemen tam sayfa büyüklüğünde Suudi Arabistan'ı Orta Doğu'nun hem kundakçısı hem de yani bu tüm yangını çıkartan ülke hem de bunu söndürmeye çalışan bir itfaiyeci olarak benzetiliyordu. Ve son derece eleştirel, nasıl sadece İslam dünyası değil, Batı ülkelerinde de ciddi ölçüde kökten dinci kurumlara, kökten dinci ideolojiye kurumlara Suudi mali desteğinin yapıldığına dair haberler var. Yine çok son derece sıra dışı bir şekilde İran Dışişleri Bakanı'nın New York Times'da bir yazısı çıktı. Dünyayı Vahabilikten kurtarmalıyız diye Batı ülkelerine İslam dünyasındaki tüm sorunun bu Vahabi ideolojinin temsil ettiği Suudi Arabistan üzerinden yayıldığına dair. Şimdi bunlar çok sıra dışı yazılar ve analizler. Bu bağlamda da yani sadece bu mahkemelerde kalmıyor. Benzer şekilde Türkiye'deki otoriterleşme, basın özgürlüğü, kişisel hürriyetler konusunda da çok ciddi eleştiriler, yazılar ve açıklamalar geliyor Batı dünyasından. Böylelikle bu iki ülkenin Türkiye'de böyle işte ortak bir hani bize karşı haksızlık yapılıyor. İşte bu Batı her zamanki gibi bizim gelişmemizi istemiyor. İslam dünyasında bir İslamofobi altında bu başlık altında böyle bir ortak bir duruş sergileme kaygısı var. Ama tabii hem Türkiye'de hem Suudi Arabistan'da ki iktidarlar Amerika merkezli kendilerine karşı ne ciddi çapta bir eleştiri geleceğini tahmin ediyorlar. Biz onu bilemiyoruz. Yani bu gerek Zarrab'ın yargılanmasının arkasında ne çıkacağını, gerekse Suudi Arabistan'da 11 Eylül konusunda ve Vahabi ideolojisinin yayılması konusunda neler olduğunu biz bilemiyoruz. Ama oradaki iktidarlar az çok tahmin ediyorlar ki bu çapta ciddi açıklamalar yapılıyor.
Evet. Peki son bir 3 dakikam daha var. Bir şey daha sormak istiyorum. Sizin yazıda da çok detaylandırmıştınız. Suudi Arabistan'ın bir yandan da kendi iç sıkıntıları var. Veliaht Prens her şeye el atmış vaziyette. Yemen'deki kanlı savaş herkesin gözüne batıyor. Para yeterince iyi bir koalisyon oluşturulamadı. Bir yandan ülke ekonomisinde sıkıntılar var. IMF hakikaten Suudilerin başının belaya girebileceğini anmaya başladı. Raporlar yayınlayarak kemer sıkma paketi kabul edildi. Maaşlarda indirim, KDV gibi bir takım vergiler çıkartıldı ortaya. Petrol piyasasını kontrol ediyorlar. Amerika açısından sadece hani petrol zenginliği olması değil, bir de yani dünya petrol piyasasını yönlendirmesi açısından önemli. petrol savaşı fiyatları belli bir düzeyde tutarak, üretimi belli bir düzeyde tutarak petrol savaşı yürütebiliyorlar. Hem Amerikan kaya gazı üreticilerine hem Rusya ekonomisini etkileyecek bir takım kararlar alabiliyorlar petrol fiyatları ile ilgili. Ama bu iç sıkıntılar da bir yerden patlayacak olsa gerek. Yani çünkü bu dünyayı taşımayan bir ideolojik zemin üzerinde yükseliyorlar. Ne kadar ciddiye aldıkları tartışmalı ama kullanım değeri olarak bölgede işte Suriye'ye demokrasi götürmekten bahsediyorlar. Kim bahsediyor? Suudi Arabistan bahsediyor. Şimdi komik bir durum var. Suudi Arabistan'ın içini de çok bilmiyoruz ama siz biraz yazarken de araştırmışsınız içerideki sıkıntıları. Ne gibi bölünmeler var Suudi Arabistan'ın içinde şu an önümüzdeki döneme etkileyecek belki orta vadede?
Şimdi en önemli değişim önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ın iktidar bloğunda Kral Salman, yani bugün mevcut olan kral, Suudi Arabistan'ın kuran İbni Suud'un 1932'de ve 1950'lerin 50'lere kadar yaşamış olan kralın oğlu. Fakat bu zamana kadar 1950'lerden bu yana İbni Suud'un oğulları yönetti Suudi Arabistan'ı. Şimdi son kez artık Kral Salman yönetecek ve bundan sonra torunlarına geçecek taht mücadelesi, iktidar mücadelesi söyleriz. Yani son ikinci jenerasyon Suudi ailesinin, kralın ikinci jenerasyon oğlunu yönettiği son kral bu. Bu bağlamda da bir iktidar mücadelesi başlaması olası. Bu iktidar mücadelesinin başlaması olası olduğu için muhtemelen 31 yaşındaki bugünkü kralın oğlu Milli Savunma Bakanı ne yapıyor Suudi Arabistan'da ve Suudi Arabistan'ın bu son dönemde giderek artan Yemen'de askeri müdahaleler, Irak, Suriye, Bahreyn, yine Mısır ve Lübnan'da ve Türkiye'de siyasi ittifaklar ve siyasi etkinlik mücadeleleri sonucunda Suudi Arabistan'ın ciddi bir atılım olduğunu, bir dışarıya karşı daha şahin politikaları izlendiğini görüyoruz. Yani en son bu geçtiğimiz yıl Ana İstihbarat Departmanı BND'nin raporlarına kadar yansımış ve onun medyasına yansıtılmıştı. Yani artık söylüyorum, sen bölgede bir istikrarsızlık oluşumu olarak görülüyor. Bu anlamda baktığımız zaman hem bu senin vesaireden ekonomik petrol düşüşlerindeki düşüşler, ülkenin nüfusunun hızla artması ve dahası taht kavgalarının başlamasının sinyalleri 3. jenerasyona geçirken önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ın da Orta Doğu'daki genel istikrarsızlıktan nasibini alabileceğini gösterir. Evet. Ve eğer zaten gerçek bir değişim olacaksa Orta Doğu'da, aslında tüm bu sorunların kökeninde olan Suudi Arabistan'dan başlanması bütün Orta Doğu'nun haydını olacaktır diye düşünüyorum.
Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Behlül Özkan'a Suudi Arabistan'la ilgili paylaştığı bilgileri, değerli yorumlar için. Efendim, Eksen'in hafta sonuna doğru son programı yarın olacak. Bakıyorum yeni bir gelişme var mı? Motosikletli saldırı Yenibosna'da maalesef. Biri ağır, 5 yaralı olduğu bilgisi gelmişti. Vali Şahin tarafından açıklanmıştı. Yeni bir bilgi göremiyorum ama bültenimizde de gelişmeleri size aktaracağız. Eksenden şimdilik bu kadar diyorum. Tom Baxter'dan Tell Her Today ile veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hard to say you don't.
tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak.